12. ayrım, sayfa 220, başlık rejim ve sanat. Hakiki sanat eserleri vücuda geldikleri devrin sosyal şartlarını aşarlar. Onlarda her çağın insanına hitap eden ebedi kıymetler vardır. Böyle olmasa çok ayrı sosyal şartlarda vücuda gelmiş olan sanat eserlerini sevebilir miydik? İnsanlığın en eski çağlarından kalma masallar hala güzeldir. Eski Mısır, Çin, Hint ve Grek medeniyetleri güzel sanatların her sahasında şaheserler yaratmışlardır. Bütün dünyada turistlerin hayranlıkla seyrettikleri büyük abideler, mabetler, saraylar, heykeller, resimler, bugünkünden çok farklı rejimler, din anlayışları ve iktisadi şartlarda vücuda gelmemişler midir? Bir Dante, bir Goethe, bir Mevlana, bir Yunus, bir Dostoyevski, bir Balzac, bir Ibsen bugün bize heyecan veriyorsa bunun bir manası yok mudur? Gazeteler, siyasi vesikalar, çoğu can sıkıcı bir üslupla yazılmış tarihler ve hatıralar devirleriyle çok yakından ilgilidirler. Tarihçiler ve sosyologlar gıdalarını onların çöplüğünde ararlar. Fakat kim bunlara devirlerini doğru aksettirdikleri için güzel diyebilir? Bugün bütün dünyada rejimleri, ideolojileri müdafaa eden tonlarca yazı yazılıyor. Onlardan yarına güzel diye saklanacak bir şey kalmayacağından emin olabiliriz. Sanatkarlar devrine sırt mı çevirmeli, o kısır sanat sanat içindir tezine mi dönmelidir? Hayır, bu da ötekisi gibi, hatta ondan da tehlikeli bir çıkmazdır. Zira yaşanılan hayat sanatı besleyen en büyük kaynaktır. Yunus'un şiirlerinde köyün bütün unsurlarını, toprağını, çamurunu, tohumu, dikeni, söğüdü, hatta kerpeci bulabilirsiniz. Fuzuli, Nedim ve Şeyh Galip'in şiirlerinde yaşadıkları çağ ve çevre devrin estetiğine göre işlenmiş ve değiştirilmiş olarak vardır. Mesele çağına karşı ilgili veya ilgisiz olmada değil, onu ele alış, sanat eserine aksettiriş tarzındadır. Aslında estetik olmayan şeylere estetik bir değer vermek, bazı ressamların eserlerinde görüldüğü gibi basit bir iskemleyi, bir sürahiyi, bir ayakkabıyı, hatta bir boya lekesini bir elmas parçası haline getirmek, bu herkese vergi değildir. Güzel hikaye ve romanlarda da aynı seyirli değişmeyi görürsünüz. Rejim ile sanat arasındaki münasebetten bahsedecektim. Bugün bütün dünyada siyaset insanların günlük hayatında mühim bir rol oynuyor. Bu hemen hemen her devirde böyle olmuştur. Fakat biz eski eserlere bakarken buna dikkat etmediğimizi veya sanatkar onu çok değiştirdiği için görmeyiz. Napolyon, halkın kader dediği siyasettir sözüyle gayet güzel ifade ettiği isyan ve ihtilalleri, hatta alelade idamları düşünün, siyasetin kanlı ellerini göstermektedir. Kader, yani insanoğlunun hayatına hükmeden kuvvet, her devirde ayrı bir çehreyle gözükür. Kendine has renk, şekil ve sembollerle görünen devir ve çevrenin arkasında veya insanoğlunu daima ilgilendiren kuvvetler gizlidir. Yüzyıllar ötesinden gelen eserlerin bugün bize hala heyecan vermesinin sebebi de budur sanıyorum. İnsanlığın başına bela kesilen bütün diktatörlerin çevreleri başka olsa da ruhları aynıdır. Firavun, Neron, Hitler, Stalin ayrı devir ve toplumların mahsulleri olmasalar bile birbirlerine kardeş gibi benzerler. Kötülüğün timsali olan şeytan efsanede bin bir kılığa girer. Bunun derin bir hakikate tekabül ettiğine hiç şüphe yoktur. Efsaneler iyiliği ve güzelliği de çeşitli kılık ve şekillere sokarlar ki bu da doğrudur. Psikolog Jung, arşetipler nazariyesi ile bu vakayı çok iyi izah etmiştir. İnsanlığın hayatını idare eden bir takım gizli kuvvetler vardır ki onlar her devirde ve çevrede başka şekillerde gözükürler. Büyük sanat eserlerinde biz onların tecellilerini görürüz. Sayfa 224, başlık sanat ve siyaset. İnsan hayatı bir bütündür. Birbirleriyle çatışan kuvvetler arasında dahi münasebetler vardır. Ayaklar ileriye giderken baş geriye gitmez. Vücudun bir yerinde olan bir değişme, sinir sistemi, kan dolaşımı, uzuvlarının birbirine bağlılığı dolayısıyla diğer kısımlarına derece derece tesir eder. Uyuyan bir insanın ayak parmağına bir toplu iğne ucuyla dokununuz, bütün vücudu ile sıçrar, korkusu, hiddeti, dil makinesi de derhal harekete geçer. Göz kapanabilir fakat kulak daima açıktır. İnsan ruhu daima tetiktedir. Vücudun geceyi bir dinlemesi vardır ki rüyaların bir kısmını bununla izah edebiliriz. Alen, kocası Lönü'nün şu cümlesini bir mısra gibi tekrarlar. Ruh rüya görüyordu ve rüyası dünya idi. Evet, insan rüyasında bile dünyayı görür. Sanatın büyük bir kısmı duygu, rüya, zan, hayal ve tefsirlerden ibarettir. Dünyanın objektif tasvirine biz ancak ilim eserlerinde rastlarız. Kaldı ki onların da çoğu ilim kılığına girmiş his ve hayallerden ibarettir. İlk ve ortaçağ ilmi bilhassa bu karakteri taşıyordu. Tabiata ve maddeye beşeri korku, ümit ve özleyişleri aksettiren ilmi nücum ve simyayı hatırlayınız. Modern ilim karşısında bunların masal olduğu anlaşılmıştır. Sadullah Paşa 19. asır manzumesiyle bizde bunu ilan ediyordu. Sanatla siyaset arasındaki münasebetin esasını insan ve çevresi arasındaki münasebette aramalıdır. Az önce insan vücudunun kendi içindeki bütünlükten en küçük tembihin onu sıçrattığından bahsediyorduk. Cemiyet insanlara tıpkı tabiat, atmosfer şartları, aydınlık, karanlık, yağmur ve rüzgar gibi tesir eder. Biz nasıl bir hava atmosferi içinde nefes alıyorsak, hayatımız nasıl her an ona bağlı ise, tıpkı onun gibi çok defa farkında olmadığımız bir fikir atmosferi içinde yaşarız. Sanatçının bundan müteessir olmadığını söylemek, onu mücerret bir boşlukta yaşıyor zannetmekle birdir. Bütün insanlar gibi sanatçı da dünyanın ve toplumun içindedir. O rüya görürken bile dış alemden gelme his ve hayallerin arasında dolaşır. Edebi eserlerde birçok rüyaları tetkik ettim. Hepsinde de tarihi çevreyi, medeniyeti, günlük endişeyi, Ali'nin hocasının deyimiyle dünyayı buldum. Yalnız dünya bunlara değişik bir şekilde aksediyordu. His ve hayal dış alemi suda değneğin kırılması gibi çarpışıyordu. Haşim, meşhur Göl Saatleri kitabının mukaddemesinde bu vakayı ne güzel belirtir. Seyreyledim eşgali hayatı. Ben havz-ı hayalin sularında. Bir aksi mülevvendir anın çün, arzın bana ahcar-ı nebatı. Yalnız Haşim değil, herkes dış alemden aldığı intibaları çarpıtır. Her insan Eflatun'un mağarasıdır. Gölgeler, gölgeler, gölgeler. Siyaset veya başka bir deyimle toplum sanat eserlerine girer. Fakat sanatçının mizacı ile değişmiş olarak ideoloji bir ütopu haline gelir. Ziya Gökalp makalelerinde ilmi delillerle ortaya koyduğu fikirleri şiirlerinde masallaştırır. Büyük mütefekkirin kusuru onları daha çok masal haline koymayışıdır. Şiirin içinde kuru ideoloji soğuk bir tesir bırakır. Masalın en güzelini onda değil Yahya Kemal'de buluruz. Büyük sanatçı odur ki kuru fikirde kalmaz, onu kendi hissi ve hayaliyle canlı ve heyecanlı bir şekle sokar. Mevlana'yı, Yunus'u büyük yapan Nas bir yaşantı haline getirmeleridir. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Mısra'ı bütün Yunus'u izah eder. Hayran olan, duyan, seven yahut da kızan, evet, hiddet de insanı sanata götürür. Fikret'i hatırlayınız, gönül meselesi. Sanatın kaynağı duygu ve hayaldir. Fikir, ideoloji, inanç ancak onu organize edici bir değer taşır. Tabiri caizse o kasnak veya iskelettir. Eser ortaya çıkınca onu göremezsiniz. Buram buram siyaset kokan sanat eserleri bundan dolayı bizde estetik bir duygu uyandırmazlar. Akıllı sanatçılar ekseriye deli görünmeyi tercih ederler. Zira delilik akıldan daha çok heyecan vericidir. Sayfa 227, başlık İnsan ve Hürriyet. Descartes, selim akıl bütün insanlara müsavi surette paylaştırılmıştır der. Bunun manası isterlerse bütün insanlar hakikati bulabilirler demektir. İnsan olmanın esası da budur. Nasıl bütün insanlar el, kol, burun, ağız ve göz sahibi iseler, tıpkı bunlar gibi bir de düşünmesini bilen bir akla sahiptirler. Hayvan düşünme iktidarına haiz değildir. İnsan da düşünme iktidarını inkar etmek, onu hayvanla bir tutmak olur. Şüphesiz her insan hakikati derhal ve kolaylıkla bulamaz. Fakat kim eline keseri, testereyi geçirince usta bir marangoz olabilir? Bakmasını bile öğrenmek lazımdır. Nasıl aletleri iyi kullanmak için uzun bir çıraklığa ihtiyaç varsa, doğru düşünebilmek için de çalışmaya ve uğraşmaya ihtiyaç vardır. Terbiyenin manası da budur. Terbiye insandaki gizli kuvvetleri meydana çıkarır ve geliştirir. Tecrübeler göstermiştir ki iyi bir terbiye ile en geri ve iptidai sanılan insanları dahi yüksek bir seviyeye çıkarmak mümkündür. Ama insana, insanın kabiliyetlerine inanmadan böyle bir teşebbüse girişilemez. Ve her insanda mündemiş gizli kabiliyetlerin mevcudiyetini kabul etmeden terbiyenin mucizelerini izah edemeyiz. Bu inanç ile Sokrat, sokakta rastladığı herhangi bir kimseyle adalet ve hakikat gibi en ciddi meseleleri konuşmak cesaretini buluyor. Daha mühimi, dışarıdan bir fikir telkin etmeyerek mahirane suallerle fikirlerini onların kendi içlerinden çıkarmaya çalışıyordu. İnsanlarda tabii olan düşünme kabiliyetini yok edemeyen müstebit, şüphesiz hürriyetin amansız bir düşmanı kesilir. Nasıl kesilmesin ki? Hürriyet başkalarının da düşünebileceklerini ve daha iyi düşünebileceklerini kabul etmek demektir. Bu vasıtaların başında kuvvet gelir. Müstebit, düşünceye karşı kuvveti çıkarır. Fakat tek başına kuvvet, çıplak kuvvet, kötü bir şeydir. Tenkit edilmesine müsaade olunmayan tabular ve putlar icat ederler. İstibdatın daima dogmatik olmasının sebebi de budur. Dogmatizm, istibdatın maskesidir. Müstebit sadece korkulan bir kuvvet olmaktan hoşlanmaz. Üstelik sevilmek de ister. Fakat sevgi hürriyete icap ettirir, zorla sevgi olmaz. Gerçek sevgi daima hürdür. Gerçek sevgiyi elde edemeyen müstebit, yapmacık ve zoraki sevgiyle yetinmek mecburiyetinde kalır. Bundan dolayı para ve mevki vermek suretiyle kendisini sevdirmeye çalışır. Müstebit ve dalgavuklarıyla mücadele insan için ve insanlık için mücadeledir. Bu mücadelenin esası da serbest surette düşünmek ve böyle düşündüğünü ortaya koymaktır. Sayfa 230, başlık bugünkü medeniyet ve fert. 12. yüzyılda Descartes hakikati bulmak için bütün öğrendiklerini, bütün kainatı, hatta kendi vücudunu dahi inkar ettikten sonra varlığından şüphe etmediği düşünce alemine daldı ve bu alemde bazı ışıklar keşfederek bunlar sayesinde yavaş yavaş tekrar vücudunu, insanlığı ve sonsuz hakikati buldu. Böyle bir teşebbüse girişebilmek için ferdin kendini varlığın merkezi veya özü, herhalde bilmenin ilk ve şüphe götürmez temeli sayması icap eder. 19. yüzyılın başında Goethe şöyle diyor: medeniyet terakki etti fakat her insan kendi hesabında sıfırdan başlaması icap eder. Yine aynı Goethe, benim hayatımda takip ettiğim en müsbet gaye şahsiyetimizin muhtevasını çoğaltmaktı der. Rönesans'tan 20. yüzyılın başına kadar dünya tarihi, kendilerini kainatın mihrakı sayan, kendilerinde evrensel akıl ve ruh cevherinin saklı bulunduğuna inanan ve bu cevheri meydana çıkarmaya çalışan insanlarla doludur. İngiliz münekkidi Chesterton, Dickens adlı eserinde zamanımızda neden büyük adam yetişmediğini sorar ve çünkü eskiden insanın büyüklüğüne inanılıyordu. Bu iman zayıfları bile kuvvetli yapıyordu. Bugün ise ferde mütemadiyen küçük olduğu söyleniyor diye cevap verir. Dünya gittikçe yeknesaklaşıyor ve insanlar gittikçe birbirlerine benziyor. Makine ve devlet yaşama şartlarını ve insanlığı gün geçtikçe standart bir tertibe sokmaya çalışıyor. Büyük fabrikalardan çıkan milyonlarca eşya seri vasıtalarla dünyanın her tarafına dağılıyor. İğneden tutunuz da eve kadar her şey robotun hendeseci elinden hep aynı biçimde dökülerek kıtalar, memleketler, şehirler ve evler içinde yayılıyor. Yalnız maddi vasıtalar değil, manevi vasıtalar da yeknesaklaşıyor. Amerika'da yapılan bir filmin binlerce kopyesi bütün dünya sinemalarını dolaşıyor ve milyonlarca insana aynı yaşayış, aynı duyuş ve aynı düşünüş tarzını arz ediyor. Yüksek antenlerden kalkan dalgalar bütün kulaklara aynı musikiyi duyuruyor. Bir nevi resim, film haline gelen beynelmilel dergiler en uzak memleketlere kadar yayılarak gözleri kendi muhtevasıyla terbiye ediyor. Siyasilerin bir tek dünya kurmak için çalışmaları belki boşuna bir zahmettir. Dünya içten içe, kendiliğinden o tarafa doğru gidiyor. Maddi ve manevi vasıtalar planlı ve süratli bir şekilde bütün dünyayı çok geçmeden bir karenin dört açısı gibi birbirine eşit yapacaktır. Bu zararlı bir şey midir? Zararlı veya karlı, bu zaruri bir şeydir. Sır bulunmuştur. Plan, kalıp, sistem, kolaylık. İnsan tabiatı yenildikten sonra ondan çıkaracağı faydalar sonsuzdur. Rahat yaşamak istemiyor muydu? İşte rahat yaşıyorsunuz. Bir zaman gelecek ki fabrikalar işsiz, kendi başlarına işleyecekler ve insan yaşamak için kolunu kımıldatmak zahmetine dahi katlanmayacak. Her şey çok basit, çok mekanik olacak. Bir yazar, bir Amerikan amelesinin 16. Louis'den daha mükemmel bir konfor içinde yaşadığını söylüyordu. Bu muhakkak. İnsanların toptan yüksek bir refaha erişmesi şüphesiz arzu edilmeyecek bir şey değildir. Makinenin ve devletin kütlelere yüksek ve eşit yaşama şartları temin etmesi hakikaten sevinilecek, övünülecek bir şeydir. Fakat bu esnada insanların şahsiyetsizleşmesi, sathileşmesi ve yeknesaklaşması tehlikeli bir durum değil midir? Bugünkü insanların düne nazaran zihinleri çok daha az işlettikleri bir gerçektir. Makina, alet yayılalı beri insanlar vücutlarını ve kafalarını pek az işletir oldular. Bütün icatlar fertler tarafından yapılır. Cemiyetin yeni bir şey yarattığı şimdiye kadar görülmemiştir. Cemiyet ferdin yarattığını alır benimser, tadil veya tatbik eder ve yayar. İnsanlığın yaratma organı ferttir. Bugünkü medeniyet geçmiş yüzyılların ferdi icatlarının bir neticesidir. Şahsiyetleri silen, ferdiyetleri yok eden, insanları robot haline getiren bugünkü medeniyet sisteminin insanlığı çok rahat, çok kolay, hissolunmaz bir sükuta doğru götürmesinden korkulabilir. Sayfa 235. Ölüler. Köşeyi dönerken duvarda üzeri yazılı mermer bir levha ve yanına asılı güzel çiçekler gördüm. Levhada Paris'in kurtuluşunda orada vatan için ölmüş bir vatandaşın künyesi yazılıydı. Taze çiçekleri ne zaman kimin koyduğunu bilmiyordum. Paris sokaklarını dolaşırken böyle her tarafta vatan için ölmüş meçhul insanların isimlerini yaşatan mermer levhalar ve her zaman konulmuş taze çiçekler görürsünüz. Paris benim vatanım değildi. Ne orada ölenleri ne de bu çiçekleri koyanları tanıyordum. Fakat ne zaman böyle bir levha ve çiçekle karşılaşsam kalbim ulvi bir duyguyla ürperiyordu. Adeta bu sembolün içinde tekzif edilmiş ruhi bir kuvvet vardı ve gözlerim elektrik fişi gibi ona takıldığı zaman ondan bana ulvi bir cereyan sirayet ediyordu. Ölüler yaşayanları işte böyle idare ederler diyordum. Fakat ölülerin yaşayanları idare edebilmesi için aralarında münasebet tesis eden bir vasıtaya ihtiyaç vardır. Bu vasıta bir sembol vasıtasıyla hatırlatmadır. Ölüler kendi kendilerini hatırlatmazlar. Ölülerin yalnız kendileri değil, hatıraları da ölür. Ölüleri kendi hallerine bırakırsanız ebediyen ölürler. Ölüler yaşatan dirilerdir. Yukarıda ölüler yaşayanları idare eder diyordum. Şimdi bunun aksini söyleyerek yaşayanlar da ölüleri idare eder demem lazım. Ve hareket noktası ölülerde değil, yaşayanlardır. Yaşayanlardadır. İnsanları ölüler idare eder. Her birimizin vücudu, ruhu, düşüncesi, duyuşu asırların ötesinden gelir. Kimse vücudunu kendisine borçlu değildir. Fizyolojik varlık, cedlerin kabiliyetleri bir miras gibi nesillerden nesillere intikal eder. Kim kullandığı dili bizzat icat etmiştir? Biz vücudumuz gibi ruhumuzu da ölülerden devralmışızdır. Bütün düşüncelerimizin, bütün kelimelerimizin içinde ölüler yaşar. Bazıları bunun farkında değildirler. Bunlar kendilerini bilmeyen insanlardır. Eğer onlar kendilerini bilseler de hüviyetlerinde asırların muhtevasını tanıyacaklardı. Maziyi bilmemek ve tebcil etmemek cehaletten ve boş gururdan ileri gelir. Dikkatli bakarsak ebediyetin bizde yaşadığını görürüz. Sonsuzluk seyyahı Yunus bunu ne güzel anlatır. Sayfa 238 başlık Yahya Kemal'de tarihi ve coğrafya fikri. Yahya Kemal konuşmalarında Michel'in kendisini derin uykulardan uyandıran şu cümlesini sık sık tekrar ederdi. Fransız toprağı 1000 senede Fransız milletini yarattı. Büyük şair bu fikirle memlekete döndüğü sırada tarih ve efsane üzerine bir millet kurabileceğini zanneden Turancılık cereyanı başlamıştı. Gökalp ile aralarında başka bir noktada da derin ihtilaf vardı. Bugün birçoklarının hala inandığı gibi Gökalp milli tarihin başlangıcını Orta Asya'da çok eski çağlarda arıyordu. Yahya Kemal ise ırkın menşei bakımından aynı fikre iştirak etmekle beraber milliyeti coğrafyaya ve coğrafya üzerinde gelişen tarih ve ile izah ettiğinden 1071 tarihini esas alıyor. Malazgirt zaferinden öncesine kavmi tarih nazarıyla bakıyordu. Daha 1908'de tebellür eden bu fikirler Yahya Kemal'in kafasında zamanla genişledi, derinlik kazandı. Yahya Kemal'in fikirlerini en iyi anlayanlar merhum Ahmet Refik ile Mükrim'in Halil olmuşlardır. Kendisine gelince o alimlerin beceremeyecekleri en zor ve en güzel işi yaptığı düşüncelerini ebedi şiirler haline koydu. Yahya Kemal şiiri hiçbir zaman sanat seviyesinden aşağı düşürmemiştir. Bundan dolayı onun eserlerinde fikir de en tesirli, en parlak şekline bürünmüş olarak görünür. Yahya Kemal'in şiirlerine şöyle bir tepeden geniş bir manzarayı seyreder gibi baktığımız zaman onların bazı ana fikirler etrafında toplandıklarını ve bir sistem teşkil ettiklerini görürüz. Bu sistemin teferruatını metinlere dayanarak ayrı bir kitapta ortaya koymak istiyorum. Şimdilik burada onun sisteminin adeta anahtarını teşkil eden bir şiiri üzerinde duracağım. Boğazın bir tepesinde başlığını taşıyan bu şiiri herkes bilir. Fakat onu çokları sırf şiir olarak okumuşlardır. Gerçekte o gerçekten de evvela güzel bir şiirdir. Ama aynı zamanda içinde bizim için çok değerli olan bazı fikirler de vardır. Ben şiirin estetik cephesini bir tarafa bırakarak işte bu fikirleri belirtmeye çalışacağım. Bunun için şiiri bir kere daha okumalıyız. Rüya gibi bir akşam seyretmeye geldin. Simanı veren memleketin her tepesinde. Baktım, konuşurken daha bir kere güzeldin. İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Irkın seni tarihine benzer yaratırken, kaç fethet koşan tuğlar ufuklarla yarışmış, ikbalini aksettirebilsin diye çehren, kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış. Bu 8 mısra ile şair görünüşte bir güzel kadına hitap ediyor, ona hayranlığını söylüyor. Hakikatte burada muayyen bir güzel kadın, bir sevgili değil, bütün sanatkarların ebedi sevgilisi olan güzellik bahis mevzudur. Güzellik mücerret bir mefhum olduğu için şair onu müşahhas bir hale koymuş ve şiirini güzel bir kadına hitap eder gibi yazmıştır. Biz şiirdeki müşahhas unsurları mücerrete irca ederek onu tekrar asıl kaynağı olan fikre, güzellik fikrine götüreceğiz.